Ayrım 39, sayfa 429. Lazarus. Lars Kepler. 83. bölüm. Ingrid koridorda durmuş Saga'nın yatak odasında kızla sakince konuşmasını dinliyordu. Boşanmanın aileye büyük zarar verdiği, mutluluklarını ellerinden aldığı sonucuna vardı. Ingrid temkinlice Axel'in odasının kapısına baktı. Müfettiş oraya girmesini mi yoksa sadece beklemesini mi istemişti bilmiyordu. Ledlerin beyaz ışığıyla aydınlanan koridorda tozlar uçuşuyordu. Ingrid kolu aşağı indirip çocuğun odasına girdi. Oda karanlık ve soğuktu. Belli belirsiz bir kazıma, törpüleme sesi duyabiliyordu. Tavandan naylon iplere asılı büyük maket uçaklar sarkıyordu. Ingrid duvardan Saga Bauer'ın kızla konuştuğunu duyabiliyordu. Güçlü bir çürümüş çiçek kokusu havaya sinmişti. Biraz daha ilerledi, hareket ettikçe üniforması hışırdıyordu. Ardına kadar açık pencereden buz gibi rüzgar içeri süzülüyordu. Mandal rüzgarla birlikte takırdıyor, perdeler dalgalanıyordu. Birkaç kağıt sayfa masadan uçmuştu. Burada bir terslik vardı. Uçaklar yeni bir rüzgarla sarsıldı, koridora açılan kapı sertçe kapandı, gardırop gıcırdadı. Ingrid odanın içinde ilerlerken sırtında kalkanıyla süper kahraman Wonder Woman'ın posteri gözüne ilişti. Yatakta bir çocuk yatıyordu ve kırmızımsı kahverengi gözlerini ona dikmişti. Üzeri neredeyse tamamen çiçeklerle kaplanmıştı. Yüzü siyah, yanık izleriyle kaplıydı ve yeşilimsi gövdesi gazdan şişmişti. Bir hafta, hatta belki daha uzun süre önce ölmüştü. Ingrid yüksek sesle, ''Bauer, bunu görmelisin.'' diye seslendi. Perde tekrar dalgalandı, sonra tekrar indi. Ingrid göz ucuyla gardırobun kapısının açıldığını fark etti. Omurgasından aşağı bir ürperti indiğini hissederken döndü ve balta kafasına inmeden önce kadının yüzündeki sert ifadeyi görecek kadar zamanı oldu. Ingrid'in ensesi süper kahraman posterinin bulunduğu duvara çarptı. Baltanın kalın bıçağı öyle derine saplanmıştı ki her şey kararıp sessizliğe gömüldü. Bacaklarının büküldüğünü bile fark etmedi ve kanlar yere yayılırken boynu tuhaf bir açıyla duvara yaslanmış halde sırt üstü yattı. Kız ölmesinin daha iyi olacağını söyledikten sonra tamamen sustu, sorulara cevap vermeyi bıraktı ve başını öne eğip dudaklarını birleştirerek öylece oturdu. Saga meslektaşının kendisine seslendiğini duyunca Mimmi'ye yerinden kımıldamamasını ve onu beklemesini söyledi. Yerinden kımıldamayacağına söz ver dedi Saga. Bir şeyin sertçe duvara çarptığını duydu ve Mimmi'nin masasının üzerindeki pano sallandı. Mimmi gözlerinde dehşet dolu bir ifadeyle Saga'ya bakarken kulaklarını iki eliyle kapattı. Saga koridora çıktığında Ingrid orada değildi. Mutfağa doğru bakarken çocuğun yatak odasının kapısının aralık olduğunu gördü. Ingrid dedi alçak sesle. Saga yaklaştıkça karanlık odadan gelen soğuk rüzgarı hissetti. Bir an tereddüt ettikten sonra odaya girdi. Perdeler açık pencerenin önünde dalgalanıyor. Kar fırıl fırıl dönerek içeri giriyor. Yapraklar yerde sürükleniyordu. Sümbüllerin belirgin kokusunun altında berbat bir ölüm kokusu vardı. Bu bilinçli bir algı olmasa da daha temkinli olmasını sağlamıştı. Bir duvardan soluk bir yansıma geçti. Saga bir adım daha attığı an yan taraftan kendisine doğru savrulan baltayı fark etti. Boks yaptığı yıllar ona darbenin yönünü doğru tahmin etmeyi öğretmişti. İçgüdüsel olarak başını eğip geriye yan tarafa koydu. Baltanın bıçağı yüzünü ıskalayıp alçı levhaya saplanarak iç girişte durdu. Saga kadının baltayı çıkarmasına fırsat bırakmadan tökezleyerek koridora çıktı. Dengesini korumak için duvara uzandı ve glokunu kılıfından çıkarırken geri çekildi. Tabancayı kapıya doğrulttuğunda biraz daha geri çekildi ve hızla omzunun üzerinden baktı. Arkasında kimse yoktu. Banyonun kapısı kapalıydı ama içeride ışık yanıyordu. Ingrid diye seslendi. Cevap gelmeyince Saga hemen çocuğun odasına döndü. Kadın sessizce koridora çıkmayı başarmıştı. Baltayı bir omzunun üzerine kaldırmış, hiç kımıldamadan Saga'ya bakıyordu. Yüzü gergin ve odaklanmıştı. Gözlüklerine, boynuna ve her iki koluna kan lekeleri sıçramıştı. Saga yavaşça geri çekildi ve tabancasını kaldırıp parmağını tetiğe götürdü. "Polis!" diye bağırdı. Tetiği ilk çentiye kadar sıkarak, "Olduğun yerde kal ve baltayı yere bırak." Kadın dediğini yapmak yerine Saga'nın üzerine yürümeye başladı. Burnundan güçlükle nefes alırken uzun adımlarla ona yaklaştı. Saga tabancasını sol eliyle destekleyip namluyu hızla indirip kadını bacağından vurdu. Kurşun doğrudan kasın içinden geçti ve arkasından kanlar fışkırdı. Kadın inledi ama ilerlemeye devam etti. Pantolonunun paçası kana bulandı. Saga banyo kapısına doğru geriledi. Kadın yürümeye devam ederken dudaklarını büzüştürdü, baltayı kaldırıp tavan lambasını aşağı indirdi. Lamba söndü ve yere düştü. Saga kadını göğsünden iki defa vurdu. Geri tepme kadının sağ kürek kemiğini kapıya çarptı, toz bulutu dağıldı. Kadın durup bir eliyle duvara uzandı. Balta elinden kayarken o da tüm ağırlığıyla yere yığıldı. Kan sıçramış gözlükleri kucağına düşerken başı öne kaydı. Sonra birkaç defa yana doğru kasıldı. İlk silah sesi duyulduğu an yığına kış bahçesine açılan dar cam kapıyı tekmeledi, kilit takırdayarak döndü, kapı ardına kadar açılırken cam kırıldı ve küçük parçalar parke zemine saçıldı. Yığına tabancasını çekip içeri koştu. Nathan yarı otomatik tabancasının plastik poşetini yırtarken onu takip etti. Yuna yanından geçene kadar tabancayı kanepeye doğrulttu, sonra mutfağın kapısına nişan aldı. Şöminenin yanından hızla geçerken Nathan arkalarını kolladı. Yansımaları karanlık ormana bakan pencerelerde uçuşuyordu. Yuna kapının önünde durup Nathan'la göz göze geldi. "Birlikte gireceğiz," dedi alçak sesle. "Sen sol tarafa al, 95 derece." Parmaklarıyla geriye doğru saydı, sonra mutfak kapısını açtı, içeri koştular ve en tehlikeli açıları sistematik olarak kontrol ettiler. Boştu. Yuna, Nathan'a holün kapısını korumasını işaret edip üzerinde okul kitaplarıyla bir cep telefonunun olduğu bir ada ünitesinin etrafından dolaştı. Tabancasını yemek odasının paravanına doğrulttu. Onların hareketiyle kumaş dalgalandı. Bahçeye karanlık çökmüştü ve paravandan diğer tarafı görmek zordu. Yuna masayı, sandalyeleri ve büfeyi güçlükle seçebildi. Koridordan iki el daha tabanca sesi geldi. "Neler oluyor?" diye mırıldandı Nathan etrafına bakınarak. Yuna paravanın arkasına geçip aynı anda tabancasını koridorun kapısına doğrulttu. Nathan'a baktı ve arkadaşı tam arkasına dönerken hol kapısının açıldığını gördü. "Hol!" diye seslendi Yuna. Nathan arkasını dönüp bakana kadar baba mutfağa girip pompalı tüfeğiyle ona ateş etti. Kurşun yağmuru Nathan'ın kafatasının arkasını parçaladı. Kan ve beyin parçaları ada ünitesine ve ekrana sıçradı. Nathan yere düşerken Yuna öne atıldı. Tabancasını babanın göğsüne doğrulttu. Adam paravanın ince kumaşının arkasında kusursuz bir ateş attığında duruyordu ama Yuna ateş etmedi. Nathan'ın cansız bedeni tüm ağırlığıyla yere düşüp yan yattı. Baba tüfeği elinden bırakmadan yüzüne bulaşan kanı omzuna sildi. Yuna paravanın arkasından çıkana kadar adam onu fark etmemişti. Baba tüfeği ona doğrultmaya fırsat bulamadan Yuna bir eliyle tüfeği kenara itip tabancayla yüzüne vurdu. Tüfek ateş aldı ve tavana çarptı. Adam sendeleyerek yan yan gidip tüfeği almaya çalıştı. Sıva ve toz parçaları üzerlerine yağarken patlama sesi kulaklarında çınladı. Yuna sağ dirseğini adamın yanağına çarptı. Sert bir darbeydi bu. Adamın kafası duvara çarptı ve tek dizinin üzerine çöktü. Yuna'nın tüfeği elinden aldığının farkında bile değildi. Her iki burun deliğinden bıyıklarına kan akıyordu ve gözleri şaşkınlık içinde bakıyordu. Duvara uzanıp ayağa kalkmaya çalıştı. Yuna bir adım öne çıkıp göğsüne sert bir tekme atınca adam geriye doğru tökezleyip yere yığıldı. Yuna kımıldama diyerek av tüfeğini ayağıyla paramparça etti. Adam öksürüp tekrar nefes alıp vermeye başlarken ağır ayak sesleri merdivende yankılandı. Jim içeri girdiğinde bir yanağından kanlar akıyor, çok solgun görünüyordu. "Lanet olsun, beni perişan etti," diye mırıldandı ve sonra Nathan'ın cesedini gördüğü an kapıda öylece kala kaldı. 84. Bölüm. Saga ölü kadının cansız bedeninin üzerinden geçerken mutfaktan gelen tüfek sesini duydu. Tabancasını kapıya doğrultup koridorda sessizce ilerledi. Tüfek ikinci defa ateşlendiğinden namlu hafifçe titredi. Saga birkaç saniye bekledikten sonra Aksel'in odasına girdi. Çocuğun yataktaki cansız bedenini gördü ve meslektaşının öldüğünü de anladığında Mimi'nin odasına döndü. Oda boştu. Kız pencereyi açıp dışarı çıkmıştı. Ayaklarında sadece çorap vardı. Kardaki ayak izleri evin etrafında geniş bir yay çiziyordu. Saga telsizini çıkarıp Yuna'yı aradı. Yuna ona Nathan'ın öldüğünü söylediğinde Saga top gibi kıvrılıp hıçkırı hıçkırı ağlamak istedi. Öte yandan ailenin bu akıl dışı öfkesinin Yurek'in burada olduğu anlamına geldiğini de fark etti. Ve Yurek buradaysa bu insanlar muhtemelen Pellerina ve Valeria hakkında bir şeyler biliyorlardı. Saga neler olduğunu, küçük çocuğun Ingrid'i ve annenin öldüğünü ve kızın peşinden gideceğini Yuna'ya bir çırpıda anlattı. "Git onu bul," dedi Yuna. Kar şimdi daha yoğun yağıyordu ve ayak izleri yakında silinecekti. Saga bir eliyle pencereyi açık tutup tırmanarak pervaza oturdu. Sürüne sürüne ilerlerken siyah teneke gıcırdadı, ellerinden destek alıp atladı. Karın üzerine yumuşak bir iniş yaptı ve düşmemek için bir adım öne çıktı. Kızın en fazla 5 dakikalık bir avantajı vardı ve ayak izleri hala görülebiliyordu. Saga evin etrafında koşarken ayakkabılarına ve pantolonuna yapışan karın ıslaklığını hissedebiliyordu. Kar garajın arkasında büyük birikintiler oluşturmuştu. Elinde tabancasıyla ilerlemeye devam etti. Burada ortalık ormandan bahçeye karanlık bir ışık yansıyormuş gibi daha da karanlıktı. Oyun evi beyaz detaylar, siyah çatısı ve tül perdeli beyaz pencereleriyle pas kırmızısı bir renkteydi. Önceki ayak izleri yeni yağmış karda sığ bir dere gibi belli belirsiz görülebiliyordu. Ama yeni izler belirgindi. Oyun evinin içi karanlıktı ama ayak izleri doğruca mozaik camlı küçük kapıya çıkıyordu. Saga karda ilerleyip omzunun üzerinden baktı, kapının yanında durdu ve sertçe çaldı. "Mimi, hemen dışarı çık." Kapıyı tekrar çaldı, sonra birkaç saniye bekleyip uzandı ve kolu itti. İtip çekmeyi denedi ama kapı kilitliydi. "Mimi, kapıyı açabilir misin? Sadece seninle konuşmak istiyorum, bana yardım edebilirsin." Saga bir ses duyduğunu sandı, yerde sürüklenen ağır bir şeyin sesi. "İçeri girmeliyim," dedi. Tabancasıyla kapıdaki küçük camı kırınca camın içeride yere düştüğünü duydu. Ardından küçük keskin parçaları temizlemek için tabancanın namlusunu köşelerde gezdirdi. Oyun evinin içi zifiri karanlıktı. Kolunu uzatmaya çalışırken kötü bir koku suratına çarptı. Kolunu hafifçe kaldırdı, sonra durdu. Burası daracık bir yerdi. Saga kabanıyla üstünü çıkarıp yere bıraktı. Artık üzerinde sadece beyaz bir yelek vardı. Spor sütyeni ince pamuklunun arasından görünüyordu. Belirgin kaslarıyla ince kolları çürükler ve çiziklerle kaplıydı. Çıplak teninde soğuk havayı şiddetle hissederken üzerine düşen her kar tanesi bir maytaptan sıçrayan kıvılcım gibi onu yakıyordu. Kapıdaki delikten bakmaya çalıştı, içeride hiç hareket yoktu. Saga tabancasını sağ elinde tutarak deliğe yaklaştı. Kolunu içeri sokar sokmaz kız öyle yüksek sesle bir çığlık attı ki sesi boğuldu. Saga kilide ulaşmaya çalıştı ama elini daha aşağı itmesi gerekiyordu. Kız aniden durdu. Saga kapıya yaslanınca koltuk altını kesti ve içerideki kola ulaşıp hala kilidin içinde olan anahtarı buldu. Donuk kaskatı kesilmiş parmaklarıyla kilidi çevirmeye çalıştı. Az önceki sürtünme sesini tekrar duydu ama kendini devam etmeye zorladı. Eli kayıp kontrolünü kaybetti ama sonra parmak uçlarıyla anahtarı bulup tekrar denedi. Kilit açıldı ve Saga kolunu geri çekti. Kolu aşağı itip kapıyı açtı ve yana çekildi. Sessizlikten başka bir şey yoktu. Oyun evinin içi hiçbir şey görülemeyecek kadar karanlıktı. "Mimi, şimdi içeri geliyorum," dedi Saga. Eğilip bir elini yere koyarak alçak kapıdan geçti. Oda rutubet ve ıslak giysi kokuyordu. Saga karanlıkta bir mobilyaya çarpınca eğildi ve küçük bir tencerenin içinde birkaç çam kozalağı olan oyuncak bir ocak gördü. "Konuşmalıyız," dedi alçak sesle. Hantal bir figür bir köşede hafifçe hareket etti. Kız yerde battaniyeye sarınıp oturmuş, kulaklarını kapatmıştı. Saga'nın gözleri karanlığa alıştığında kızın solgun yüzünü, gözlerindeki dehşeti ve büzülmüş dudaklarını seçebildi. Yuna babayı yemek odasına sürükleyip onu ağır masanın bir ayağına kelepçeledi. Sonra paravanın bir parçasını yırtıp onunla Nathan'ın bedenini örttü. Yuna ulusal suç biriminde çalışmaya başladığından beri Nathan'la arkadaş ve meslektaştı. Yıllar içinde kim bilir kaç defa ziyaretine gitmiş, öylece oturup onunla birlikte kafasını toplamaya çalışmıştı. Yuna Nathan'ın başını saran kumaştan ince bir kan şeridinin çoktan sızmaya başladığını fark etti. Jim yemek masasındaki yüksek arkalıklı sandalyelerden birinde oturuyordu. Yüzü solgundu, terden parlıyordu. Üniformasının yaka düğmelerini açmıştı. Yuna ona ambulanslar ve polis desteği yolda dedi. Ama Saga'nın kızı aramasına yardım edersen çok iyi olur. Kaçmasına izin veremeyiz.
Ne?
Yani yapabilirsen.
Ben sadece sanırım Bauer'ın ne dediğini duydum dedeciğim. Ingrid öldü mü? Onu öldürdüler mi? Bu doğru mu?
Çok üzgünüm dedi Yuna. Çok üzgünüm.
Hayır, bizi uyardınız, durdurmaya çalıştınız dedi bir eliyle yüzünü ovuşturarak. Bu insanlara ne olmuş böyle? Biz sadece onlara yardım etmeye çalışıyorduk. Onlarsa...
Biliyorum diye araya girdi Yuna sakince.
Anlamıyorum diye mırıldandı Jim ve Yuna'ya kim olduğunu hatırlayamıyormuş gibi baktı. Ben kızın peşinden gideceğim dedi ve sandalyeden kalkarken hafifçe sallandı.
Unutma, o sadece bir çocuk dedi Yuna. Jim cevap vermedi ve hole geçerken kemerinden fenerini çıkardı. Ön kapı açıldı ve biraz sertçe tekrar kapandı. Kumaş paravandan arta kalanlar havada uçuşuyordu. Yuna, Valeria ve Pellerina'nın burada bir yere gömüldüğünden emindi. Bir köpek eğitmeni yoldaydı. Hala hayatta oldukları varsayılırsa kaybedecek zaman yoktu. Hava sıcaklığı son 24 saatte sıfırdan -19 dereceye düşmüştü. Yuna masanın etrafından yürüyüp karla kaplı manzaraya baktı, ardından adama döndü. Adam yanağı yere dayanmış halde yatıyordu, sarı bıyığı kana bulanmış, bir gözü fena halde şişmişti. ''Yakında gözaltına alınıp resmen tutuklanacaksın'' dedi Yuna. ''Ama şimdi bana yardım edersen belki durumun iyileştirilebilir.''
''Hiçbir şey anlamıyorum.'' diye bağırdı adam.
Valeria de Castro ve Pellerina Bauer'ın buralarda bir yerde olduğunu biliyorum.
Meşru müdafaaydı, hayatta kalmak için.
Tommy dedi Yuna adamın gözlerinin içine bakmak için çömelerek. Seni vurabilirdim ama vurmadım. Çünkü sorularıma cevap almam gerekiyor. Yurek Walter'ı tanıdığını biliyorum. Sana ne yaptırdığını bana anlatmalısın.
39. ayrımın sonu. Sayfa 439.